Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 14 Ağustos 2020 Cuma, haftayı yoğun bir dünya gündemiyle kapatıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Koronavirüsle ilgili haberlerim olacak başta ama dış politikada önemli gelişmeler var. Bugün onlara bakacağız. Ağustos ayına sıcak başladık. Beyrut'taki patlama ardından 9 Ağustos'ta Doğu Avrupa'da, Beyaz Rusya'da, Belarus'ta seçimler ve ardından protesto gösterileri. Bütün bu süreçte Akdeniz'de sular ısındı. Türk-Yunan ilişkileri gerildi. Fransa denkleme girdi. Ve deniz alanlarını sınırlandırma anlaşmaları, NAVTEX'ler derken tatbikatlar. Bugün Avrupa Birliği konuyu görüşüyor Yunanistan'ın çağrısıyla birlikte. Önümüzdeki hafta bakacağız bu toplantının sonuçlarına. Yunanistan'ın yaptırım çağrıları var Türkiye'ye yönelik ama pek de çıkması beklenmiyor. Ama tepkiler yoğunlaşmış durumda. Amerika'dan bir takım önde gelen kongre üyelerinden çağrılar var. Viyana'da Pompeo ile, Amerikan Dışişleri Bakanı ile de Yunan tarafı görüşecek. Bütün bunları konuşurken bu hafta daha çok buna ağırlık vermiştim. Ben Orta Doğu ile ilgili dün akşam önemli haberler yansıdı. Beyaz Saray'dan Donald Trump çıktı ve İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini normalleştirme anlaşması yapacağını, Amerika arabuluculuğunda sonuçlandığını duyurdu. Anlaşmaya hatta kendi ismini vermek istediğini duyurdu. Yüzyılın anlaşması, çok tartışıyoruz kaç sene oldu. Bir türlü tam hayata geçmedi. Batı Şeria'da belli yerleri İsrail ilhak etmekten bahsediyordu. Bu ilhaktan vazgeçme karşılığında bir normalleşme anlaşmasına varıldığı söyleniyor. Peki Arap medyasında nasıl konuşuluyor? Sonuçları ne olacak bu aslında? İkinci bir Camp David mi? Hem Mısır'ın hem Ürdün'ün İsrail'e anlaşmaları varken başka ülkeler Arap aleminden eklenecek mi? İran'ın tepkileri var, Türkiye'nin tepkileri var ama tabii Arap alemi de Türkiye'ye dönüp sizin İsrail'le ilişkileriniz sonuçta normal diyebilirler. Ticarette yapıyor İsrail'le Türkiye uzun yıllardır verili bir durum. Hakikaten kritik bir gelişme Filistin meselesi açısından. Filistin-İsrail meselesi 20. yüzyıldan kalma bir sorun, ulus devletleşme bağlamında olamamış bir şey. Türkiye'de de çok tartışılıyor. Türkiye'nin tepkileri de var. Hepsini konuşacağız bugün. Yayından çok kısa bir süre önce Musa Özurlu ile birlikte kayıt yapabildik. Canlı olamayacak söyleşi bölümümüz ama kaydı hemen yayınlayacağız. Kendisi bize Arap dünyasında bu normalleşme anlaşması, ki yakında Beyaz Saray'da imzası atılacak öyle duyurdu Trump, nasıl görüldü, nasıl yankılandı, tepkiler nedir, buradan nereye gidilir? Bu sorulara Musa Özurlu ile birlikte yanıt arayacağız programın ikinci yarısında. Ben frekanslarımı tekrarlamak istiyorum başlamadan önce. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden ise 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasıyla, internet üzerinden Sputnik Radyo'nun web sitesi üzerinden ve YouTube kanalından da Sputnik'in bizi izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Onu da paylaşıyorum şimdi sosyal medyadan, YouTube'dan izlemek isteyenler için bizi izleyebilirsiniz bu şekilde. Başlayalım Eksen FM. Evet, diplomasi gündemi çok yoğun olduğu için koronavirüsü hemen özetleyeceğim. Dünya genelinde vakaların sayısı 21 milyonu aşmış gözüküyor. 200'den fazla bölge ülkeye yayıldı biliyorsunuz. 751 binden fazla can kaybı var. En başta 5,5 milyona yakın vaka Amerika Birleşik Devletleri'nde. Brezilya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika onları takip ediyor. Peru, Meksika gibi. Türkiye'de 245.635 vakaların sayısı. Dünya Sağlık Örgütü okullar da açılacak tüm dünyada, kuzey yarımkürede her yerde. Dolayısıyla çocukların durumuna el atan bir açıklama yaptı. İsviçre'de konferans yoluyla, video konferans yoluyla direktör, genel direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'un ikazları vardı. %43'te dünya genelinde çocuklar ellerini bile yıkayamıyorlar. Temizlik koşulları ile ilgili DSO'nun, Dünya Sağlık Örgütü ile UNICEF'in ortak bir raporu var. Burada çarpıcı rakamlar var. Su ve sabunla el yıkama imkanı yok. Çoluk çocuğu nasıl okullarına dönecekler diye sormak lazım. 355 milyon çocuğun okullarında yokmuş dünya çapında. Su ya da musluk olmayan okullar 462 milyon öğrenci için geçerli bu. Yani de böyle total rakamlar tabii insanın kafasında sadece rakam olarak kalıyor ama çok önemli can hayatlar için çok önemli. 698 milyon çocuğun da okullarında temel temizlik hizmetlerinin olmadığını rapor etmiş durumdalar. Vakalar patlıyor Avrupa'da diye ben günlerdir size söylüyorum. Fransa'da Paris'i yeniden kırmızı bölge ilan etmek durumunda kaldı hükümet. İkinci dalga paniği yaşanıyor Avrupa'da. Aslında Türkiye'de de biz de yaşamaya biraz başladık ucundan. Üç kriter koymuşlardı, ona göre bölgeler, yeşil bölge, kırmızı bölge. Tekrar şimdi bir kırmızı bölge durumu var. Britanya'da Fransa, Hollanda ve Malta'yı karantina listesine almış. Oradan gelenler 14 gün karantinada tutulacaklar. Diyeceksiniz ki ne değişti bu kadar Covid-19'la mücadele, evlerimize kapandık. Tam kapanma olmadığı için her yerden patlak veriyor. Maalesef durum bu. Türkiye'de vaka sayısı 1243 oldu. Dün Sağlık Bakanlığı dün akşam açıkladığı rakamlar 21 ölü, 5912 can kaybı maalesef artmış vaziyette. Rusya'nın aşısıyla ilgili açıklamalar var. Bütün dünyanın ilgilendiğini, yakın temasta, 20 ülkeyle yakın temasta olduklarını duyurdu Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova. Sağlık Bakanı Rusya'nın Murashko'da yurt dışından talepler olduğunu kendilerine dile getirdi. İlk tescillenmiş aşı 2 yıl süreyle koruma sağlandığı açıklanmıştı. Tüm şeffaf bir biçimde açıklanacağını, tam klinik araştırmaların hepsinin yayınlanacağını duyuruyor Rusya. Amerika ile işbirliği yapıldı. Amerika'nın Rusya ile işbirliği yaptığı yolunda CNN'de iddialar vardı. Bunu yalanladılar. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ise aşı ile ilgili daha genel düzeyde. Tabii dünyada pek çok ülke bu Covid-19 yüzünden çok büyük harcamalar yapıyorlar ki genel koordinatör, genel direktörü Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 trilyon doları salgınla mücadeleye seferber etti dünya diye bir ikazda bulundu video konferans sırasında. Aşı için de en az 100 milyar dolar harcanması gerektiğini dile getirdi. Küresel ekonomide etkileri düşünüldüğü zaman aslında bu paraları harcayıp topyekun bir çözüm bulmak gerektiği de aşikar. Evet, Covid haberlerim bugün biraz daha sınırlı çünkü dediğim gibi diplomasi gündemi yoğun. Dün Trump Beyaz Saray'da çıktı ve İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikili ilişkileri tamamıyla normalleştirmek için anlaşmaya Amerika'nın arabuluculuğunda ulaştıklarını duyurdu. Batı Şeria'yı ilhak planını askıya almasını içeriyor bu anlaşma ve karşılığında da normalleşme öngörülüyor. Yatırım, turizm, direkt uçuşlar açılacak. Güvenlik alanında, telekomünikasyon alanında pek çok alanda anlaşmalar yapacaklar ve ilişkileri normalleşecek. Mısır'ın biliyorsunuz İsrail'le anlaşması çok eski, 1979 tarihli. 94 senesinde de Ürdün'le anlaşması var İsrail'in. Aslında Arap ülkeleriyle anlaşmaları bal gibi var İsrail yönetiminin ama tabii Körfez önemli bir blok. Onlarla da son dönemde zaten ilişkiler hem sivil toplum bağlamında yakınlaşmalar gerçekleşmişti. Ama Filistin sorunu yüzünden bir tanınma söz konusu olmamıştı. Şimdi telefon görüşmeleri, işte ilhak planının askıya alınması, yalnız askıya alınmış durumda. Muhtemelen şimdi şöyle yorumlamak, birazdan konuşacağız Musa Özürlü'yle ama yüzyılın anlaşması ölü doğdu, uygulanamadı gibi gibi pek çok değerlendirme yorum yapılıyor. Aslında gerçekten böyle mi? Aslında adım adım uygulanıyor mu? 20. yüzyıldan kalma aynı topraklarda ulus devlet pek mümkün olmuyor. Kazanan bir taraf var, o da İsrail ve onun üzerinden tabii ki statüleri belli olmayan Filistin halkıyla da bütün dünya alakadar oluyor. Bu sorunun da çözümlenmesi gerekiyor. İlhak bunun çözümü olur mu? Kısmi bu ilhak genişler mi? Bu gibi soruları bundan sonra belki daha fazla konuşacağız. Trump bütün bunlara tabii daha İsrail yanlısı bir bakış açısı, perspektif var. Barışı sağlamak için cesur bir adım attığını, İsrail'in ertelemeye yanaştığını söyledi. İsrail'in Amerika'nın İsrail Büyükelçisi David Friedman ise ilhakın tamamen masadan kalkmadığını, barış sağlanana kadar ertelenen bir konu olduğunu söyledi. Yani aslında biz yüzyılın anlaşmasının adım adım uygulanmakta olduğu yorumu bile yapabiliriz buradan yola çıkarak. Birleşik Arap Emirlikleri de bu konuda, bu arada Trump kendi ismini vermek istemiş, basın yüzünden vazgeçmiş, şovunu da yaptı. Abraham diyorlar, İbrahim, işte bunu da David Friedman açıkladı, izah etti. Aslına bakarsanız işte bütün üç tek tanrılı din içinde kutsal İbrahim, Avraham ya da Abraham birlik potansiyelini ifade eden bir isim uygun görmüşler. Beyaz Saray'da da birkaç hafta sonra resmi imza töreninden bahsediyorlar. Trump'ın açıklaması sonrası bu işte rol oynayan damadı, danışmanı Kushner ve ulusal güvenlik danışmanı O'Brien'de toplantı yaptılar. Müslümanlar daha az zahmet çekecek, Dubai ile Tel Aviv arasında uçabilecekler, kutsal yerleri ziyaret edebilecekler gibi gibi açıklamalar yapıldı ve başka ülkelerde önümüzdeki günlerde İsrail'le anlaşmalar yapabilirler denildi. Bahreyn anılıyor hemen ardından. O'Brien da yani ulusal güvenlik danışmanı da Trump'ın bu sayede Nobel Barış Ödülü alabileceğini söyledi. Vaka tabii bütün bunlar daha önce de gündeme gelmiş meseleler Camp David barışıyla. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bunu doğruladı. Birazdan dediğim gibi yayınlayacağız. Musa Özurlu'ya sordum ben de bu soruyu. Nasıl veriliyor Arap dünyasında? O kritik bir önem taşıyor. Yanıtını verecek Musa Özurlu ama Birleşik Arap Emirlikleri de doğruladı bu anlaşmayı ve sunumu biraz daha farklıydı. Denildi ki ortak yol haritası belirlenmesi konusunda anlaşıldı ve bu sayede de ilhak durduruldu denildi. İsrail tarafı doğruladı. Netanyahu basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilhakın ertelendiğini söyledi. Buna rağmen tabii ertelenmesine rağmen İsrail tarafında da tepkiler eksik değil. Özellikle yerleşimciler, Batı Şeria'daki yerleşimciler ilhakın gerçekleşmesini bekliyorlardı. Onlar egemenliğimizi sattılar söylemini gündeme getiriyorlar. Pek çok bölgede İsrail'in yerleşimleri Batı Şeria'da var. İlhak olsaydı farklı bir durum oluşacaktı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Arap dünyasına çağrıları var. Birleşik Arap Emirlikleri'ni örnek gösterip siz de aynısını yapın dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'i de İsrail'e davet etmiş durumda. Tabii Filistin yönetiminden tepkiler var. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına BAE ihanet etti diyor açıklamasında. Karardan dönmesini istiyorlar. Hamas'tan açıklama var. Filistin halkın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesi Siyonist rejime meşruiyet veremeyecek diye Hamas sert bir açıklama yaptı. FKÖ biraz daha, Filistin yönetimi biraz daha yumuşak bir açıklama yapmış gibi gözüküyor ama onlar da tabii haklarının peşinde koşacaklarını dile getiriyorlar. İran, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in anlaşmasının Müslümanların sırtına saplanan bir hançer olduğunu söyledi. Bu da enteresan. Filistinlilerin hepsi Müslüman değil biliyorsunuz. Azımsanmayacak bir kısmı da Hristiyan Araplardan oluşuyor. Müslümanlık açısından İran bunu değerlendirmiş ve bu adımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin adımını da stratejik bir aptallık diye nitelendirmiş. Yine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin davasına ihanet saptaması. Birleşik Arap Emirlikleri'yle zaten ilişkiler kötü. Ve davranışı bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir diye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında vurgulandı. ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri Filistin'in iradesini yok saymaktadır denildi. Tabii burada biraz sıkıntılı durum var çünkü Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri normal. Dolayısıyla onlar sizin durumunuz nedir? Normal derken iyi değil elbette ama yani sonuç itibariyle tanınmayla ilgili bir problem yok ya da meşruiyetini tanıma bağlamında. Ancak söylem bu şekilde. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'dan bir mesajı vardı. Filistin halkına davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacak tarih dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen cuma namazı sonrası açıklama yaptı. Büyükelçi, Abu Dhabi'deki elçiyi geri çekebiliriz. Filistin halkının yanındayız, yedirmeyiz açıklaması yapmış vaziyette. Daha bu meseleler çokça tartışılacak öyle gözüküyor efendim. Şimdi diğer haberlere geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden gideceğim. Trump 3 Kasım seçimlerine yükleniyor. Bana sorarsanız bu İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında sağlanmış anlaşma imza da atılırsa Beyaz Saray'da Trump'ın hanesine yazılacak bir artı olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında Covid-19 yüzünden Joe Biden'ı eleştiriyor Trump. Kendisinin bu virüsle evinin bodrumundan çıkmadığını söylemişti Joe Biden. İşte böyle saklanarak değil, yüksek risk gruplarını koruyarak koruyarak gibi cümleler kuruyor ama 166-170 binden fazla Amerika'da can kaybı var. Bir de aşı çalışmaları devam ediyor. Amerika'dan da Rusya'daki gibi bir aşı haberi gelirse, müjdesi gelirse işler hakikaten değişebilir. Bir yandan Kamala Harris, Amerika'da Joe Biden Demokratik Parti'nin adayı, başkan yardımcısı olarak siyah kadın adayı belirlemişti. O tabii köken olarak baktığınızda Amerikan doğumlu ama Jamaikalı babası, annesi Hindistan'dan gelmiş. Dolayısıyla bunun yeniden bir Barack Obama döneminde olduğu gibi işte köken tartışmalarını falan muhafazakar hukukçular tarafından devreye soktular ama buradan pek de bir şey çıkmayacak. Yıpratabildikleri kadar yıpratabilirler, yalnız onu belirtmek lazım. Bir yandan da Trump tabii Ağustos sonunda Cumhuriyetçi Parti'de de Trump'ın başkan yardımcısı adayı açıklanacak. Meşhur siyah rapçi Kanye West'in olabileceği söylentilerini güçlendirecek bir gelişme. Damat Kushner kendisiyle buluşmuş. Genel olarak politikada konuşmuşlar. Zaten yakınmışlar. Böyle gelişmeler de var. Çok enteresan. 10 yıldır dostmuşlar. Temmuz'da adaylığını açıklamıştı. Bakalım böyle bir hakikaten tam bir şovmenler kulübü gibi bir şey olacak eğer kazanırsa Trump. Başkan yardımcısı da West olursa hakikaten çok acayip bir tablo çıkacak ortaya efendim. Evet, Akdeniz'e bakalım vakit kaybetmeden. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel'le görüşmüştü telefonda. Charles Michel'le görüşmüştü Avrupa Konseyi Başkanı. Pek bir açıklama gelmedi perde arkasında. Ama Cumhurbaşkanı çok sert bir biçimde Oruç Reis'e, bir yandan diyalog çağrısı tabii yapılıyor ama Oruç Reis sismik araştırma için yolda, Türk donanması koruyor. Navtex ilan edildi. Gerçi Yunanistan'la Mısır'ın anlaşma yaptığı saha değil orası ama sakın saldırmayın diye. Bu arada bir takım sürtüşmeler olduğu iddiaları var ama bunu da çok doğrulamadılar. Yunan tarafı en azından doğrulamadı. Onu söylemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı bugün cuma namazı çıkışında da yine sert ifadeler kullandı. Ve tuhaf bir biçimde, tabii uluslararası hukukta pek böyle şeyler yok ama 23 Ağustos'a kadar bu Navtex sürüyor, devam edecek dedi. Akdeniz'de mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip ülke biziz, diğerlerinin mesafeleri dahi yok burada gibi bir takım argümanlar kullandı. Tabii siyasi argümanlar bunlar ve doğru da aslında ama uluslararası hukuk böyle çok işlemiyor. Merkel rica etmiş, işi yumuşatalım demiş ve yumuşattıkları için de herhalde bu Navtex'in ilan ettiği bölgenin sınırlı kalmasında bu etkili olsa gerek, mutabık kaldık diyor Cumhurbaşkanı. Bakalım bu iş yatıştırılacak mı? Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye tabii ihvancıları desteklediği için Mısır'da ve El Sisi de ihvancıları terör örgütü olarak görüyor. Dolayısıyla bir türlü bir anlaşma, uzlaşma bulunamıyor. Bugün AB toplantısı var. Yunanistan tezlerini Avrupa Birliği'ne aktaracak. Dün Mitsotakis Yunan Başbakanı Angela Merkel'le de görüştü. İsrail'e Yunan Dışişleri Bakanı gitmişti. Netanyahu'dan tam destek aldı İsrail'den. Böyle bir durum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin de Oruç Reis'e refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği donanma komutanlığında inceleme denetlemeleri olduğunu da belirtelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taciz yaparlarsa karşılığını alırlar, asıl sorumlu Yunanistan açıklaması yaptı. Adalet Bakanı da konuştu. Gül dedi ki Yunanistan-Mısır arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır. Yani Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması böyle bir şey değil. Hakikaten uluslararası hukuka aykırıdır diye iddia edilebilecek, en azından uluslararası hukuk anlamında değil. Ülkeler kendi aralarında görüşüp Akdeniz'de de yani böyle bir işte normal sınır gibi sınır çizebileceğiniz bir anlaşma değil bu. Yani hani Türkiye kara toprakları gibi bir şey değil bu. Mesela uluslararası kablolar, iletişim kabloları döşenebiliyor, engel olamazsın. Sınırlı bir egemenlik sahası yaratıyor çünkü. O yüzden bu yorumları pek anlayamadım açıkçası. Fransa ile gerilim vardı, dün aktarmıştım. Ortak tatbikat. Pentagon Fransız-Yunan tatbikatına karşı bir açıklama yaptı. Endişe beyanıyla yetinen bir açıklama olduğunu belirtelim. NATO içerisinde Fransa'da, Türkiye'de iyi müttefikimiz. Dolayısıyla endişeliyiz. Az elverişli koşullarda savaş gemileri ya da uçaklarını kullanma ihtiyacı öngörülmeyen çözüm bulunsun denildi. Ama Amerika'da kongrede sular ısınıyor. Pompeo'ya mektup yazdılar. Önemli isimler var. Bob Menendez var. Chris Van Holland var, bu Dış İlişkiler Komitesi Senatörü'yle Dış Operasyonlar ve ilgili Programlar Meclisi alt üye. Bunlar mektupta Türkiye'ye buradan çekil çağrısı yapılsın, hatta yeni yaptırımlar için Avrupa Birliği ile birlikte çalışılsın eğer Türkiye uymazsa diye kararlı hareket edin, Türkler gerilimi tırmandırıyor diye tutum aldılar. Sondaj gemisine eşlik etmek üzere donanma gemilerini yolladılar. Uluslararası sularda eylemleri Türkiye'nin kabul edilmez diyor mektupta ve ayrıca da burada tabii tarafsız bir uluslararası mahkemede meseleler çözülsün. Yani Türkiye'nin deniz hukukunu sözleşmesini imzalamama sebebi zaten tarafsız bir hukuk olmaması, bu hukuk öngörülmemesi. Dolayısıyla Türkiye'nin tezleri siyasi tezler, uluslararası mahkemeye gidildiği takdirde riskler yaratıyor Türkiye için. Dolayısıyla da bu çağrısı da kongre üyelerinin, senatörlerin dikkat çekici. Erdoğan yönetiminin de NATO'dan uzaklaştığını da S-400'leri Rusya'dan almasına atıf yaparak altını çizmişler. Bir de Amerikan Kongresi'nin Defense News'un haberi, 2 senedir zaten S-400 yüzünden Türkiye'ye silah satışlarını engellediğini haberleştirmiş. Kaç anlaşma tam olarak geçerli belli değil ama F-16 modernizasyonunun olduğu kesin. Bir de Pakistan'a savaş helikopteri satışı vardı. Onun için gereken motorlar vardı. Onların olduğu kesin olduğu söyleniyor. Senatörler engellemekle kalmayıp başka şeyleri de engelleyeceklerini dile getiriyorlar. Evet, vaktim azalıyor. Libya konusunda Trump'la Erdoğan görüşmüştü telefonda. Büyükelçi geldi, Libya Büyükelçisi. Oradan yapıldı açıklama zaten. Böyle bir Libya'nın ortasında bir askerden arındırılmış bölge diyorlar ama orası Sirte nasıl olacak diye soruluyor. Bir de Rusya ile zaten yapılmış 4 maddelik mutabakat var daha 21-22 Temmuz'da. İkisi bir arada olmuyor yani, iki koltukta iki ayrı karpuzla biraz zor gider. Bu Berlin Konferansı kararlarına atıf yapan çalışma grubuna, ortak çalışma grubuna Moskova'da devam edecek. Zarova açıkladı görüşmeler Libya için Rusya ve Türkiye arasında böyle durum. Lübnan'da 15 günlük OHAL ilan etti. Meclis ilk kez toplandı 4 Ağustos'taki Beyrut Limanı patlamasından sonra. Nebih Berri meclis başkanı son nefesini alıp veriyor ülke. Mezhepsel engellerden uzak yeni seçim yasasıyla cerrahi ameliyat dışında seçenek yok dedi. Önemli bir şey bu ama tabii Lübnan gibi ayrımcılığa dayalı, mezhep ayrımlarına dayalı ülkede nasıl yapacaklar bu işi? 177'ye çıktığını ekleyeyim ölü sayısını Beyrut Limanı'nda. Rusya Dışişleri'nin de bu işi, bu insani bir facia bu, yardım konusunu siyasallaştırmayın uyarısı var. Tabii Hizbullah'la ilgili hemen kullanım değeri arz etti Batı açısından. Böyle bir durum. Irak, Türkiye'nin 11 Ağustos'ta PKK'larla buluştuğu söylenen Irak ordusu mensuplarının öldüğü bir asker, iki subay. Irak protesto etmişti bunu. Hulusi Akar'ın ziyareti iptal edilmişti. Türkiye'nin Irak'ta bulunan, Irak'ın kuzeyinde bulunan askerleri geri çekmesi için Arap müttefiklerinden yardım talep ettiği belirtiliyor. Fuat Hüseyin Dışişleri Bakanı Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve kuvvetli mevkidaşlarıyla ve Arap Birliği ile temasa geçmiş durumda. Türkiye'nin, Irak'ın egemenlik haklarının ihlal edildiğini söylüyorlar. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da bu meseleyi gündeme getirdi bu arada ve bu saldırının, Iraklı iki üst düzey askerin öldüğü saldırının kınadıklarını söyledi. Araştırılması gerektiğini de dile getirdi. Suriye'de de Türk-Rus ortak devriyeleri askıya alınmış durumda. Rusya geçen uzun zamandır uyarıyor Türkiye'yi. Güncellenen Soçi Anlaşması uygulanamıyor bu cihatçı gruplar El-Kaide yüzünden diye. En sonunda devriyeleri askıya aldıklarını duyurmuşlar. Kuzeydoğusunda da Deir ez-Zor bölgesinde de petrol kaçakçılığından rahatsızlığın bulunduğunu dile getirmiş Rusya Dışişleri Bakanlığı. SDG Amerika'da CIA bağlantılı Delta Crescent şirketiyle bir anlaşma imzalamıştı. Oradaki aşiretler, ben size aktarmıştım, aşiretler isyanlarda küçük çaplı bir ayaklanma girişimleri var. Dindirilebilecek mi belli değil. Bir yandan da IŞİD hücrelerinin yeniden Irak'ta ve Suriye'de harekete geçtiği yolunda, ne kadar ince bir zamanlamayla görüyorsunuz, haberler geliyor. İran ekonomik yaptırımlara maruz kalan Venezuela'daki solcu hükümete destek için tankerler, petrol tankerleri yollamıştı. Bir şekilde Amerikalılar tehdit etti ama o tankerler oraya gitti. Şimdi Wall Street Journal Amerika'nın İran'a ait 4 petrol tankerine el koyup Teksas'taki Houston limanına çektiğini iddia etmiş. İran ise yalanlamış bu iddiayı. Beyaz Rusya'dan da son olarak aktarımlarım olacak. İçişleri Bakanı, protestolar devam ediyor. 9 Ağustos seçimlerinde Lukashenko %80'le sandıktan çıktı ama şaibe var seçimler üzerinde. Kadın lider %9.9 10 oranında Svetlana Tihanovskaya, Litvanya'ya kaçtı kendisi. Gösteriler devam ediyor. Şimdi protestocu olmadığı halde vatandaşları da epey hırpaladı polis güçleri Beyaz Rusya'da, Belarus'ta. Özür diledi İçişleri Bakanı bu yüzden. Protestocuların arkasında dış mihraklar olduğunu öne sürüyorlar. Lukashenko ülkeyi terk ettiği iddiaları falan da bu arada ortaya saçıldı. Terk etmedim diye açıklama yaptı. Grev başlıyor. Metro seferleri durdurulmuştu. Engellemeyeceğiz. Grev derken engellememe grevi, yani Lukashenko yönetimine isyan yayılacak mı diye onlar da yatıştırmaya çalışıyorlar. Gözaltılar araştırılacak, yanlışlık mı yapıldı şeklinde. Ve Tihanovskaya da barışçı eylem yapın 15-16 Ağustos'ta diye en son muhalefet lideri çağrı yapmış durumda. Evet, böyle özetleyebilirim. Hemen de atıf yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, müzik, ara müzik girebilecek miyiz, yoksa isterseniz söyleşiye de vakit kalmadıysa bir 2-3 dakika varsa bir Filistin dabkesi dinletmek istiyorum. Çok da renkli bir müzik. Musa Özuğurlu'yla çok kısa süre önce, bir saat bile olmadı, telefonda konuşup kayıt yapmak durumunda kaldım. Canlı yapamayacağız ama detaylı bir biçimde konuştuk. Biraz müzik kulağımızı, biraz müzikle dinlendirelim kulağımızı. Az sonra Musa Özuğurlu ile burada olacağız. Radyodan dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Pazartesi günü görüşmek üzere diyorum ben şimdilik ve topu Dabke'ye atıyorum. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني على عهدي على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Musa Özurlu var. Artı TV yorumcusu, gazete duvar yazarı. Hoş geldin Musa yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler Musa. Epeydir konuşmuyorduk. Uzun bir yazdan sonra yeniden sıcak konular gündemi belirliyor. Dün kimse de beklemiyordu. İsrail'in çünkü yüzyılın anlaşması denilen Batı Şeria ilhak belli kısımlarını, ilhak planı dondurulmuş gibiydi. Amerikan yönetiminin de ikazlarıyla ancak Trump çıktı ve bu sefer de İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşmasına varıldığını duyurdu. Bunun koşulu olarak ilhak planının ertelenmesinin getirildiği söyleniyor. Birleşik Arap Emirliği doğruladı bu anlaşmayı. İsrail de doğruladı. Birleşik Arap Emirlikleri tabii burada bu sayede ilhakı durdurduğu tezini ortaya koyuyor. Ama ikinci bir Camp David diyebilir miyiz bu anlaşmaya? Çünkü İsrail'in uzun yıllardır Arap komşularla ilişkileri düzeltmek için uğraştığını biliyoruz. Nasıl değerlendirmek lazım? Araplar nasıl değerlendiriyorlar? Filistin tarafının tepkileriyle birlikte ne demek lazım bu anlaşma için öncelikle?
Ceyda Karan şöyle, şimdi bu bir Arap basınını bir taramaya çalıştım. Yani bu konuyla ilgili olarak yer alan haberleri biraz da tarif ederek anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir şey var. Daha çok mesela haberi verenler, olumlu verenler daha doğrusu ve olumlu açıklama yapan devlet liderlerinden verenler şöyle veriyorlar. Senin de belirttiğin gibi ilhak planı ertelendi diye veriyorlar daha çok. Yani şimdi burada şu iki başlık var. Hani bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i tanımış olması ve bir Arap devletinin de uzun yıllar sonra tanımış olması. Diğeri de ilhakın işte ertelenmesi. Fakat daha çok ilhakın ertelenmesi üzerinde duruyorlar. Yani deyim yerindeyse bu acıyı bir tatlı içerisinde herhalde Arap kamuoyuna duyurmak istiyorlar. Böyle bir şey var. Şimdi mesela nereden başlayalım? El Ahram gazetesinden başlayalım. Tabii Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin ifadesine yer vermiş, memnuniyetle karşıladı diye bir ifadeyle birlikte ve bunun yanında tabii İsrail'in işte hani ilhak planının ertelenmiş olması, yeni yerleşim işte adımları atmayacak olması kararını memnuniyetle karşılıyorum ve bunun yanında tabii bunun işte bölgeye istikrar ve barış getirmesini diliyorum gibi bir genel ifade kullanmış Sisi. Ama Sisi'nin açıklamasında, mesela tırnak içi açıklamasında, iki devletin birbirini işte tanıması ya da işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin tanıması gibi bir ifadeye kesinlikle yer verilmemiş. Yani sadece buradan görmüş mesela. El Ahram da bunu vermiş. Diğer yandan mesela şeye baktığımız zaman diğer bazı gazetelere yine aynı şekilde verdiklerini görüyoruz. Mesela Ürdün'den Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Eyman Safadi diyor ki eğer İsrail işgaline son verecekse bölgeyi barışa götürür. Yine burada da aynı vurgunun yapıldığını görüyoruz. Bahreyn resmi ajansı mesela yine aynı şekilde vermiş. Yeni yerleşim alanları açılmasının, durdurulmasının olumlu olduğuna işaret etmişler. Tabi bunlar Bahreyn'in işte hani yetkililerinin açıklamaları, resmi haber ajansında yer alan açıklamalar. Mesela Katar şeye baktım, El Vatan gazetesine baktım. Katar'ın hiç yorum yapılmamış bu konuyla ilgili olarak. Hatta Katar resmi ajansına da baktım. Onlar çok ilginç yorum yapmamışlar. Suudi Arabistan El Arabiya kanalına baktım. Suudi Arabistan El Arabiya kanalı şey diye veriyor daha çok. Yani geçmiş günlerde şey haberleri var, işte Katar'ın İsrail ile ilişkileri vesaire gibi bir takım şeyleri var. Ama şu ana kadar anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'dan da bir resmi tepki söz konusu değil. Belki de hani biraz olgunlaşmasını bekliyorlar. Bunun yanında tabii mesela Suriye'ye baktığımız zaman Sana Haber Ajansı'nda da yine konuyla ilgili bir haber görmüyoruz. Fakat özel gazetelerinde bunun yani bu kararın eleştirildiğini görüyoruz. Yani işte El Vatan gibi ve diğer gazeteler gibi. Bunun yanında tabii Suriye'nin zaten hani genel tavrı bu. Birkaç gün sonrasında açıklama yapıyorlar ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yapıyorlar. Bakalım onların tepkisi nasıl olacak. Bunun yanında İran basınında bir şey var. İran basını, hemen hepsi tabii, anlaşmayı İran açısından Filistinlilerin sırtından bıçaklanması olarak olarak değerlendirmişler. Bir şey daha var, bir tepki daha var. Filistin'i tabii de sordun aynı zamanda. Filistin Kurtuluş Örgütü yönetiminden bir isim şunu söylemiş. Karar dostlar tarafından satılmaktır. Yani bu şey tabii bir şey ağır hani eleştiri. Bunun yanında Filistin Dışişleri Bakanı İtalya ve İspanya elçilerini daha doğrusu evet konsoloslarını daha doğrusu kabulünde bunu bir stratejik hata olarak değerlendirmiş ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri keşke bunun yerine şey yapsaydı. Yani Netanyahu'nun savaş suçları işte Filistinlerin kanını dökmesini engelleseydi bir süre sonra şey Netanyahu aynı şeye devam edecek gibi bir ifade kullanmış. El Meyadin kanalı Arap dünyasında çok bilinen bir kanal ki mesela El Cezire'ye alternatif bir kanal olarak görülür ve İran Suriye tarafından desteklenen bir kanal. El Meyadin kanalı Abu Dhabi emirlikleri İsrail için cennete çevirdi başlığıyla vermiş bu konuyla ilgili haberi. Aynı zamanda tabii mesela şuna da yer vermiş işte Filistinlilerin Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin fotoğraflarını asıp üzerine hain diye yazması. Bunları fotoğraflarla falan vermişler. Dolayısıyla El Meyadin'de bir şekilde bunu koymuş. Birleşik Arap Emirlikleri basınına baktığımız zaman mesela Golf News'e bakıyoruz. Çok geniş bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalara yer vermiş doğal olarak ama diyorum şu şeyi de yapmış, vurguyu da yapmış. Bu anlaşma özellikle bölgeye refah ve barış getirecek. Yani zaten hani kendi ülkelerinin yapmış olduğu anlaşma olduğu için böyle bir şey görüyoruz. Böyle bir vurgu görüyoruz. Ve Şarkul Avsat mesela gazetesi Suudi Arabistan hani en bilinen markalarından bir tanesi. Suudi tepkisine dediğim gibi yer vermemiş. Yani diğer işte El Arabiya'da olduğu gibi. Umman'dan bir açıklama var. Umman biliyorsun daha arabulucu ve ılımlı bir pozisyonda Arap dünyasında. İlişkilerin normalleştirilmesi olarak memnuniyetle karşılamışlar ve bölgeye barış ve istikrar getirmesini istiyoruz gibi bir açıklamada bulunmuşlar. Bunu da Umman basınından bu şekilde gördüm. Yani genel itibariyle baktığımız zaman hani bir taraftan tepki gösterenlerin işte şiddetli tepki gösterenlerin işte İran olduğunu, Suriye tarafı olduğunu görüyoruz. Diğer yandan bazıları henüz bir olgunlaşma bekliyorlar ama bir taraftan da verenler de mesela yani işte Sisi gibi ya da işte Ürdün gibi veya Bahreyn gibi ülkelerin basınlarında tabii kendi yöneticilerinin ifadeleri doğrultusunda yer alan ifadeler daha çok İsrail'in işte ilhakının ertelenmesi gibi görmüşler. Yani bunun üzerinden görmüşler.
Evet. Şimdi tabii olgunlaşmakta olduğunu içten içe gördük. 20. yüzyıldan kalma uluslaşamama problemi aynı topraklar altında pek çok barış girişimine de yol açmıştı. Suudi Arabistan'ın 2002 tarihli bir barış girişimi vardı. Oradan da 67 sınırlarına işaret ediliyor ama statükoyu da bozamıyorlar bir şekilde ama ben biraz da senin değerlendirmeni almak istiyorum. Burada sahadaki verili gerçekliği aslında Arap ülkelerinin, Arap coğrafyasının Suriye ve İran tabii Arap coğrafyası dışında Türkiye'de öyle ama Suriye dışında belki Lübnan'ı da katmak lazım buna ki orası da biraz karışık elbette. Bu sahadaki gerçekliği kabullenmeleri anlamına ve kabullenmeleri ve kendi kamuoylarına da bu şekilde sunmaları anlamına gelmez mi Musa Özurlu? Çünkü bu iki ülke arasında tanınma ve anlaşmaların turizmde, ticarette yolunu açıyor. Yani aslında normalleşmenin resmi ilan bir şey. Sen ne dersin bu durumda?
Tamamen aynı fikirdeyim. Yani şöyle bir şey var. İşte 1948'den bu yana bu iddia devam ediyor. Yani Arap ülkelerinin İsrail'e karşı bu iddiası devam ediyor. Fakat diğer yandan baktığımız zaman örneğin işte bir Arap Birliği'nin ya da Arap Parlamentosu'nun veya Arap Devlet Başkanları'nın bugüne kadar yapmış oldukları işte açıklamaları belki o yıllarda yani 40'larda 50'lerde falan ki bunun örnekleri var aslında o yıllarda daha sert ya da daha tavır alıcı olarak görebiliriz ama onun sonrasında aslında çok da ciddi bir karşı koyuş olmadığını görüyoruz. Çünkü şunu görüyorlar yani İsrail bir gerçeklik ve İsrail o bölgede ne yaparlarsa yapsınlar İsrail'in planlarına ya da ilerlemesine kendi tanımlarınca ilhakına ya da diğer bir takım icraatlarına karşı gelemiyor. Daha doğrusu durduramıyorlar bunu ve bir Filistinler açısından baktığımız zaman da savaş devam ediyor. Sonuç itibariyle eğer siyaset sonuç alma sanatıysa bu ülkeler artık şunun farkına vardılar. Belki de Filistinlilerin bir şekilde gerçeği kabullenmeleri gerekiyor. Yani bu buradan artık geriye dönüş mümkün değil. Hani 1967 sınırları dönülebilir mi? Çok da mümkün görünmüyor. Çünkü her ülkenin şartı da bu değil. İkincisi hani 48 sınırlarını eğer düşünecek olursak bazı ülkelerin ondan vazgeçip zaten 67'ye razı olduğunu evet. görüyoruz. Dolayısıyla bir taviz de söz konusu ve şeye baktığımız zaman, reel politikaya baktığımız zaman evet, yani sonuç itibariyle İsrail artık kabullenme zamanının geldiğini düşünüyorlar. Yani şöyle bir şey de var. Filistin'den mesela Filistin işte Kurtuluş Örgütü'nün açıklamasına baktığımız zaman aslında mesela Hamas tamamen reddetmiş durumda. Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü daha stratejik bir hata olduğu vurgusu üzerinden gidiyor. Dolayısıyla onlar aslında İsrail'le ilişkilerin belki de kurulmasına karşı değiller ama kendi haklarının korunmasını istiyorlar. Yani öyle bir şartları var. Bu da aslında Filistinlilerin de bir kısmında böyle bir düşüncenin olduğu anlamına geliyor ki bir şekilde hani daha öncesinde işte Mısır'ın veya Ürdün'ün işte İsrail'le olan ilişkileri söz konusu, işte Bahreyn'in Katar'ın bir süredir zaten hani böyle bir takım ilişkileri var. Yani bunları pratiğe dökmek için de yapıyorlar bunu. Neden yapıyorlar? İşte Filistinlere yardım etmek istiyorsak sonuç itibariyle orada bir devlet var ve bizim bu devletle ilişkilerimizin iyi olması gerekiyor ki desteklediğimiz evet. Filistinlere maddi yardımları da hani başka yardımları da gönderebilelim. Yani böyle bir ilişki bu ve nihayetinde de artık şeye gelinmiş durumda. Hani tanınmaya gelinmiş durumda ama burada mesela Ürdün Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu bu açıklama hani belki daha biraz açabilir Arap dünyasının kafasındakini bize. Eğer İsrail işgaline son verecekse, yani şu vurguyu yapıyor. Eğer bu anlaşma gerçekten pratiğe dökülebilecekse bir olumlu olarak bakarız bu anlaşmaya. Olumlu bir anlaşmadır diye bakıyor. Şimdi bu bugüne kadar işte Filistinliler açısından baktığımız zaman ya da Filistinleri destekleyen ülkeler açısından baktığımız zaman kaybedilen kaybedildi zaten. Ama bundan sonrasının kaybedilmemesi için ya da şu anda var olanını en azından koruyabilmek için belki bunu da bir adım olarak görüyorlar. Bu nedenle evet, yani senin de dediğin gibi bir gerçekliğin kabulü olarak değerlendirmek gerekiyor bunu.
Peki İsrail tarafından başka Arap ülkelerinin de sırada olduğu, ki Bahreyn'den bahsediliyor, haberleri var. Bunları da görmek mümkün olabilir mi kısa vadede hemen?
Kesinlikle.
Eğer yani kamuoylarında çok büyük tepki ortaya çıkmazsa, ki anladığım kadarıyla medyadan senin aktardığından benim anladığım, zaten bunu kabul etmelerini sağlamak üzere hazırlanmış. Bu durumda başka Arap ülkelerinden de benzer adımlar beklemek gerekiyor mu? Hangileri olabilir?
Şöyle, Bahreyn'in ben ilk olacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var, çünkü bu anlaşmayla ilgili olarak ilk olarak mesela Bahreyn'den olumlu bir açıklama geldi. Yani dün itibariyle Bahreyn yaptı bu açıklamayı. Sonra Körfez İşbirliği işte konseyi üyeleri de hani bu anlaşmayı bir şekilde olumlu olarak şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Dolayısıyla benim tahminim Bahreyn'le başlar bu. Hani işte Kuveyt'in mesela nasıl bir tavır alacağını bilmiyorum ama Kuveyt de ılımlı giden bir ülke, ılımlı gitmeye çalışan bir ülke daha doğrusu. Belki de daha sonrasında olmasa da bir %100 hani bir ilişki olmasa da, yani işte büyükelçiliğin açılması o bu falan filan olmasa da, belki temsilciliğin açılması ya da konsolosluk düzeyinde hani bir takım işte ilişkilerin gelişti veya işte bir takım özel şeylerle, yani devlet hani kuruluşları da olabilir, özeller de olabilir. Çünkü Arap dünyasında hani İsrail, Made in İsrail dediğimiz zaman bu gerçekten çok büyük tepki çeken bir şey. Belki bunun yumuşatılması için ilk adımlar atılacak ama bundan sonra başka ülkelerin de gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bu işin arkasından geleceğini düşünebiliriz. Ben mesela Suudi Arabistan'ın tepkisini çok merak ediyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın da bundan bir süre önce çok da olumsuz olmayan, daha doğrusu olumlu sayılabilecek bir takım açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz. Belki de Prens Muhammed Bin Selman'ın böyle bir niyeti var ama şu anda kendi kamuoyunu hazırlamaya çalışıyor. Çünkü bir takım işte hani açılımdan yana olduğu biliniyor. Belki de ileride şu anda işte hani babasının işte sağlık problemleri falan var, inzivaya çekilmiş durumda. Belki de önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan da böyle bir böyle bir ilişkiye girmiş olacak. Bunu şimdilik bekleyip görmek lazım.
Peki Musa, çok az bir vaktimiz kaldı ama Türkiye'de sormak istiyorum. Türkiye'den sert tepki geldi. Suriye ve İran dışında Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması var. Baye'deki elçilikle ilgili diplomatik misyon üzerinden, hani geri çekilmesi türünden. Fakat Türkiye'nin Araplarla başı belada, öyle gözüküyor en azından. En son Irak'ta bir toplantı sırasında PKK'lılarla toplantı olduğunu söylüyor. Türk tarafı 3 Irak askerinin öldürüldüğü bu SİHA'lı saldırı sonrası Hulusi Akar gidememişti Bağdat'a. Ve KİK'ten de açıklama geldi. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki bitmek bilmeyen atışmalar. Şimdi bu koşullarda Arap dünyasının Türkiye ile de arası açık. Biliyoruz. Bunu ayrıca da seninle konuşmak istiyorum. Başka bir vesile ile konu ayrı ama Filistin üzerinden baktığımız zaman Türkiye'nin tutumu bir şey değiştirir mi? Durum böyleyken Arap coğrafyasıyla. Biraz kısa rica edeceğim ama özetleyerek. Yok,
evet, kesinlikle değiştirmeyecek. Her şeyden önce şöyle bir şey var. Mesela ben şimdi bir takım işte hani tweetler görüyorum işte Arapça. Mesela şu soru soruluyor. Diyorlar ki tamam, Türkiye işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e ilişki kurmasına tepki gösteriyor ama kendisi zaten yıllardır ilişki içerisinde. Yani öncelikle hani kendi ilişkisini bitirip ondan sonra bir tepki gösterecekse göstersin. Böyle bir şey de var yani Arap dünyasında. İkincisi bir gruplaşma, yeni bir dizayn oluyor gibi. Yani bir taraftan baktığımız zaman işte hani Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten Türkiye ile bir takım problemleri var. Mısır zaten hani Türkiye ile problemli. Mısır işte Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile iyi bir ilişki içerisinde. İsrail ile işte anlaşma içerisinde. İşte bu o Doğu Akdeniz Gaz Forumu falan filan, bunlar işbirliği içerisinde. Evet. İsrail'in Türkiye'ye karşı en son işte bir açıklaması var şeydeki Doğu Akdeniz'deki meseleyle ilgili Yunanistan, olarak. Evet. Yani bir yeni bir dünyaya doğru, yeni bir Orta Doğu'da bir şeye doğru, bir gruplaşmaya doğru gidiyoruz gibi ve şu anda Türkiye'nin yapmış olduğu bu girişim, daha doğrusu bu açıklamalar, hani daha öncesinde biliyoruz yani işte Kudüs'ün işte başkent olarak tanınması olsun, işte yüzyılın planı olsun falan filan. Evet. Ya bir sürü şey hani çeşitli aşamalarda yapmış olduğu açıklamaların pratiğe dökülemediğini görüyoruz. Dolayısıyla ben bunun da çok da işe yarayacağını zannetmiyorum.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Musa. Daha konuşacağız, bu yankı yaratacak. Çok teşekkürler değerlendirdiğiniz için.
Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Evet, Musa Özurlu ile konuştuk. Bu ani gelen normalleşme, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında açıklanan normalleşme anlaşmasını Joanna Shaw'dan, Shaw Taylor'dan Blackest Day ile bugün veda edelim. Size haftaya pazartesi günü görüşmek üzere Eksen'den hoşça kalın diyelim.
Never apart. Well, I know you're. gonna be my luckiest day.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.